Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Hafta içi her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmelilere yönelik kadro düzenlemesini açıkladı. Detayları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız aktaracak bizlere programımızın ilk dakikalarında. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Altaylar'dan Balkanlara köşemiz var. Battal Gazi'nin tarihsel kimliği, yaşadığı coğrafya, gerçekliği, tarihselliği, Battalname'nin yazılışı, konusu, eğitimsel değeri, Battalname'de geçen kişilerin karakter eğitimi ve değerler eğitimi açısından tahlilini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla yapacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Son mektubum bu sana, ister oku ister okuma.
Yeniden devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizi stüdyomuzda ağırlamak da bizim için çok büyük mutluluk. Müjdeler de geldiniz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı bugün. Türkiye'de yaklaşık olarak ne kadarlık bir çalışanı kapsayan bir proje önümüzde hocam. Lütfen iletin bize.
Şimdi sözleşmeli personel dediğimiz devlet memurları kanununa göre sözleşmeli statüde çalışan kişileri ifade ediyor. Haziran ayına göre Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın verileri yayınlanıyor. Her 3 ayda bir, 6 ayda bir kamuda ne kadar kişi istihdam ediliyor ve hangi statüde? En son Haziran ayında yayınlanmıştı veriler ve 568 bin civarındaydı.
Oldukça da
dün Sayın Cumhurbaşkanımız 520 bin dedi. Muhtemeldir ki bu sözleşmeli personelde 3 artı 1 sistemi var.
Ne demek hocam?
Onlar
açıklayalım.
Süreli sözleşmeli diyoruz onlara. Yani 3 yıl sonunda 4. yılda bir yılda o kurumda çalışarak kadroya geçiyorlardı. Bunlara 3 artı 1 modeli diyorduk. Daha önce 4 artı 2 idi. 3 artı 1'e indirildi. Dolayısıyla bir sözleşmeli 3 yıl boyunca sözleşmeli kalıp 4. yılda da ilk ayda müracaat ediyor ve kadrolu sistemine geçiyor. Bir yılda orada kalmak zorunluluğu var. 4. yıldan sonra da artık bütün tayin, nakil hakları da dahil olmak üzere bütün haklara sahip oluyorlar.
Hocam sözleşme dediğinizde, özür dilerim sözünüzü kestim. Hani 4B kadroyu mu kastediyorsunuz?
Sadece onları değil. Çünkü 4B sözleşmeli dışında örneğin belediyelerde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 49. maddesine göre sözleşmeli çalışıyor. Onları da kapsıyor. Yine sözleşmelilerde 399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında kitlerde çalışanlar var. Yine 4924 sayılı Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeliler de var. Yani şöyle diyelim Sezin Hanım. Çok farklı kurumda ve 30'dan fazla farklı sözleşme tipiyle çalışan sözleşmeli var. Bu yasanın bence en önemli taraflarından biri de dün Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Mevzuat karmaşasını ortadan kaldıracak bir düzenlemeye de gidiyoruz demesi bence önemli. Yani çalışanlara kadrolu olmayı vermek çok önemli ama bu mevzuattaki işte anlatmakta biz de zorlanıyoruz. Çünkü çok farklı statüde ve farklı kanunlara tabi sözleşmeliler var.
Sadece 4B adıyla biliyoruz.
Biliniyor. Onun dışında da var işte bu saydığımız sözleşmelilerde. Dolayısıyla kadroya geçecek arasında bu belediyeler, mani idarelerde çalışanlar da var. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar da var. Hani 3 artı 1'den gelmiştik. 3 artı 1 zaten sistemimizde vardı. Bir de süresiz sözleşmeliler vardı. Bunlar da şu anda süreli, süresiz hepsi 3 yıl o hizmeti yapmış olanlar yani sözleşmeli statüde olanlar aday memurluğa alınarak bir yıl sonunda da kadrolu hale gelecekler.
Çok, çok büyük mutluluk verici.
Ve 424 bin kişi. Sezin Hanım kapsamda 520 bin sözleşmelinin yani 96 bini hariç 424 bin kişi isteğe bağlı olarak kadroya geçme hakkı kazandı. Hatta mevcut sözleşmeliler içerisinde 3 yılını doldurmuş olanlar var. Bunların sayısı da 227 bin kişi. 227 bin kişi daha önce kadro düzenlemesinin dışında bırakılmıştı. O kadro düzenlemesinin dışında bırakılanlar da buna dahil edilerek doğrudan bunlar da kadro hakkını edinmiş oldular. Çünkü sistemde 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır, 9 yıldır çalışan sözleşmeliler var. Süresiz sözleşmeliler bakımından diyorum. Dolayısıyla 424 bin sözleşmeli memur kardeşlerimize hayırlı olsun diyelim onlara ve ailelerine. Burada tek şart 3 yıl sözleşmeli çalışma şartı söz konusu. 3 yılı doldurmayanlar
ne yapacak?
Onlar ne olacaklar? 3 yılı doldurdukları anda onlar da aday memurluğa alınıp aday memurluk sonrasında da kadrolu memur olacaklar.
Hocam peki mesela 2 yılı doldurmuştu ama istifa etti ve başka kuruma geçti. Onun artık tekrar geri dönüp o 3. yılı devam ettirme gibi bir şansı
Yani şöyle sözleşmeli dediğimiz kişiler sözleşmelilerle yani başka bir kuruma gitmişlerse hangi statüde gitmiş? Yani bu memursa kadrolu memur olarak mı gitmiş ya da işçi olarak mı gitmiş ya da özel sektörde mi çalışıyor? Hı hı. Dolayısıyla bu duruma göre değişir. Yani özel sektöre gitmişse bu hakkı zaten şu anda sözleşmeli personel olarak kabul edilemez. Dolayısıyla bu dediğim gibi duruma göre değişebilecek bir şey. Ama şöyle bir şey var Sezin Hanım. Mesela sözleşmeleri feshedilen sözleşmeli personeller var. Hmm. Özellikle 2019 yerel seçimlerinden sonra belediyelerde çok oldu bu. Sözleşmeli memurların sözleşmeleri feshedildi, işten çıkarıldı. Örneğin mahkemeleri devam edenler var bunların. Mahkemelerini kazanmış olmasına rağmen işe başlatılmayanlar var. Biz bunun da bir hak kaybını gidermesi açısından örneğin yasa kanun teklifi meclise gelecek biliyorsunuz. Orada yapılırken yerel yönetimler açısından en azından yerel yönetimlerden 2019 yerel seçimleri nedeniyle işten çıkarılmış olanlar da bu kapsamda değerlendirilip bir mağduriyetin giderilmesi söz konusu olabilir. Gerek davaları devam eden gerekse işten çıkarılmış, mağdur olmuş, şu anda işsiz olanların da bu çerçevede değerlendirilmesinin ben doğru olacağı kanaatindeyim.
Evet, maaşlarında değişiklik olacak mı?
Şöyle, şimdi sözleşmeli personelin Sezin Hanım kadroya geçişinde maaşlarında bir artış olmayacak. Hatta bazılarının maaşlarında düşüş olacak kadroya geçişlerde. O yüzden kanun isteğe bağlı olarak kadroya geçirilmeyi getiriyor. Yani mevcut durumundan memnun olan, kadroya geçmeyi de istemeyen sözleşmeliler devam edebilirler.
Ama sınırsız sözleşmeli mi olacak o zaman?
Yani onlar süreli. Sözleşme şöyle yani süreli olacak muhtemelen. Yani ama 3+1 şeklinde bir hak verilecek. Hı hı. Ama bu hakkı kullanmayacak kişi. Ben normal sözleşmemin her yıl yenilenmesini istiyorum diyerek bu sözleşmeye devam edecek.
Peki bugün kabul etmedi ama aradan işte 2 ay geçti. Ya keşke kabul etseydim dedi.
Evet, ben dönebilir mi? Ben onların Sezin Hanım o haklarını her zaman kullanabileceklerini düşünüyorum. Yani şöyle varsayalım. Şu anda diyelim ki 4 yıldır sözleşmeli olarak çalışan birisi isterse değil mi? Hemen aday memurluğa başlayabilir. Bir yılın sonunda da kadro alabilir. Bu kişi diyelim ki 2 yıl sonra yani 6 yıllık sözleşmeliyken bu hakkını kullanmak istediğinde de şart neydi? 3 yıl sözleşmeli olmayı şartını yerine getirmek. Yani en az 3 yıl sözleşmeli olma. Dolayısıyla bu şartı zaten yerine getirdiği için, müracaat ettiği andan itibaren bence bu hakkı kullanabilir diye düşünüyorum. Tabii bunu hani önümüzde bir kanun teklifi çıkacak. Eğer o kanun teklifinde bunun olmayacağına dair bir madde konursa o zaman bu hakkı kullanamaz ama normal rutin uygulamalar çerçevesinde baktığımızda ben bu hakkı kullanabileceklerini değerlendiriyorum.
Evet, özellikle tayinden bahsettiğiniz sağlık harcamalarından bu tür önemli haklar da edinecekler mi sözleşmeliler kadroya geçince?
Yani sözleşmeliler zaten Sezin Hanım niye kadroya geçmek istiyorlardı? Buna ilişkin araştırmalar yapılıyordu. Ben de sahadan da biri olduğum için biliyorum. Kişiler bir iş güvencesine kavuşmak istiyorlardı.
Yani i̇şten atılma korkusunu yaşamamak istiyorlardı.
Doğru. Aslında. 4+1 bir memur gibi yani işten atılma korkusu yaşamamak, iş güvencesine sahip olmak. İkinci nedenler arasında da aile birliği. Evet. Yani eşlerin durumları. İşte tayin hakkı, özür nedeniyle, eş durumu nedeniyle tayin hakları çok kısıtlı imkanlarla veriliyor. Bunların 4 aya geçerek yani kadrolu memur olarak bu hakkı kullanmak istiyorlardı. Bunun dışında işte görevde yükselme sınavına giremiyorlardı, ünvan değişikliği sınavına giremiyorlardı. Kurumlar arası nakil talepleri karşılanmıyordu. İşte izinleri bir sonraki yıla devredilemiyordu. Disiplin soruşturmaları bakımından farklı bir hukuki statüye tabiydi. Kadrolu olmakla bu saydığımız bütün hakları edinmiş olacaklar. Yani şikayet ettikleri hakların yanı sıra 4 A'lı devlet memuruna verilmiş olan bütün hakları da otomatik olarak elde etmiş olacaklar.
Evet, çok çok çok büyük bir müjde gerçekten. Evet. Hepsine bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Bu statüde çalışıp da kadroya geçmek üzere olan, kimdir ne kadar mutludur şu an bu durumda olan aileler. Bir de bildiğim kadarıyla emekli olanların yerine de sözleşmeli personel alımı gibi, yani alım demeyeyim ama öyle bir yazı okudum. Hani sizden teyit almak evet. istedim hocam. O nedir?
Yani o sözleşmeli personelden farklı bir durum. Şimdi bu EYT meselesi gündeme gelince kişiler emekli olacaklar. Acaba emekli olanların yerlerine
sözleşmeli yeni, doldurulur mu?
Olacak. Yani şöyle de düşünülebilir. Bir bu EYT'den dolayı, bir de memurları da biliyorsunuz EYT ilgilendiriyor.
Tabii.
Sadece işçiler değil, esnaf sanatkarlar değil, yani bağ kurullar değil. Aynı zamanda memurlar da emekli olacaklar. Dolayısıyla bu kadro verilmesi oradaki doğacak boşluğu doldurabilir diye düşünüyorlar. Ama bence zaten hani bunlar kamu kurumlarında çalışıyorlar şu anda fiili durumda. Belki o kadro geçişlerinde, yani aynı ünvan ve kadroya geçirilme aşaması söz konusu olacağı için o da belki bir avantaj sağlayabilir diye ifade ediliyor. Devlette devamlılık esas. Evet. Yani kamu güvenliğin, kamu hizmetlerinde de kesintisiz bir biçimde kamu hizmetlerinin verilmesi
eksiğin
gerekiyor.
Yerine mutlaka
zaten
bir şekilde
bu
doğru.
Tamamlanacak. Eğer gerçekten de hani çok sayıda emekli olan söz konusu olması durumunda da yani yeni alımlar söz konusu olacak. Dün bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı işte 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, yine bin küsür teknik personel ve 11 bin civarında da işçi statüsünde, toplamda da sayı 42 bindi. 42 bin çalışan alacak sadece Sağlık Bakanlığı. Evet. İhtiyaç oldukça zaten istihdam alanlarını devlet bu anlamda açıyor.
Evet. EYT'den bahsettiniz hocam. O zaman hemen dinleyicilerimiz muhakkak merak ediyor. Çünkü çok büyük bir kesimi ilgilendiriyor. Onu da onun aslında ipuçlarını aylar öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız yine söylemişti ve Bakanlar Kurulu'na şu an geldi mi, bu önümüzdeki süreç onu takip edecek mi? Bunları da öğrenelim sizden.
Şöyle Sezin Hanım, hatırlayalım. Biz Haziran ayından itibaren çalışma hayatının temel meseleleri vardı. 3600 ek gösterge,
evet.
işte sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, EYT düzenlemesi, geçici işçiler meselesi, taşerondan kalanlarla ilgili meseleler. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu geniş kesimlere ilişkin adımlar atıldı. İlk bitirilen dosya 3600 ek gösterge dosyası oldu biliyorsunuz. O dönemde 5 milyon 200 bin memuru etkileyen bir sistem getirildi. Emekli olanlar da dahil olmak üzere. Uygulama tarihi de 15 Ocak olarak belirtildi. 15 Ocak 2023'te uygulamaya girecek. 15 Ocak'ta normal memur ve emekli zamlarına ilaveten 3600 ek göstergeye geçenler %21.9 ile %24.7 arasında zam alacaklar.
Evet.
Ekstra zam alacaklar. Bu daha önce emekli olanlar da, hatırlayalım, o ana meslekler öğretmenler, polisler, hemşireler ve din görevlileri.
Evet.
Daha sonra şube müdürleri dahil edilmişti. Evet. Başka bir takım meslekler de dahil edilmişti. Dolayısıyla o bittikten sonra ilk açılacak dosya sözleşmeli personel dosyası demişti Sayın Bakan. Ve bu çerçevede de yine Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı ve o dosyada tamamlandı. Sonra EYT dosyası var. Yani yıl sonuna kadar bütün bu milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorunlar çözülecek. Orada da daha önce şu belirsizlik vardı EYT'de. Acaba kimleri kapsayacak? Biz genellikle EYT, yani yaş şartının getirildiği dönem 8 Eylül 99 tarihi olduğu için o dönem öncesi işe başlayanları kapsayacak diye ifade ediyorduk ve Sayın Bakan açıklamasında 8 Eylül 99 öncesini kapsayacak dedi. Geçtiğimiz haftalarda da mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda Çalışma Bakanlığı bütçesi sunulurken biraz daha ayrıntı verdi Sayın Bakanımız ve yaş şartı olmayacağını söyledi. Çünkü biz orada merak ediyorduk. Evet, yaş şartı 8 Eylül 99'dan sonra getirilen yaş şartı Tamamen mi kaldırılacak yoksa orada kısmi oynamalar mı olacak? Onun da kaldırılacağını ifade etti yine Sayın Bakanımız. Biz de onu şöyle anlıyoruz. Yaş şartı dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını dolduranlar yaş şartı nedeniyle ona takıldıkları için emekli olmuyorlardı. Evet. O kaldırıldığı için o dönemde kadın 20 yıl, erkek 25 yıl ve 5000 gün primle emekli olma imkanına kavuşmuş olacaklar. Dolayısıyla bu tür durumda olan özellikle SSK'lılar için söylüyorum bunu. Bağkur ve emekli sandığında durum farklı. Orada da yine süreler sigortalılık süresi 20 yıl, 25 yıl ama prim ödeme gün sayısı memurlar kesintisiz çalıştıkları için 360 gün üzerinden işte 9000 gün prime tekabül ediyor 25 yıl. 20 yılda 7200 gün prime tekabül ediyor. Dolayısıyla bir SSK'lı işçi açısından düşündüğümüzde 20 yıllık sigortalılık süresini kadın doldurmuşsa, 5000 gün primini doldurmuşsa, erkek 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış ve 5000 gününü ödemişse emekli olacak. Bu çerçevede de sayının yine Sayın Bakanımızın ifadesini 1,5 milyon hemen emekli olacağını ifade etti. Peki doldurmamış olanlar,
ne yapacak?
Yani 20 yılını doldurmamış ya da 25 yılını doldurmamış olanlar, yine tekrar edelim 8 Eylül 99 öncesi başlamak şartıyla, diyelim 24 yılını doldurmuş şimdi, o kişi 25 yılını doldurduğu anda emekli olacak.
Evet, yani, bu aslında sözleşmelikteki 3 ayda biri tamamlamak gibi.
Onun gibi, 5000 gün diyelim ki 4500 günü var. Ama 5000 gününü doldurduğunda, işte 500 gününü daha tamamladığında 5000 güne geldiğinde, geldiği an itibariyle emekli olacaklar.
Evet.
Dolayısıyla bu da hani bana daha önce sorsaydınız EYT düzenlemesini en geniş kapsamlı olarak nasıl bir düzenlemeyle yapılabilir diye, 8 Eylül 99 önceki emeklilik şartlarına kişiler götürülürse çok büyük bir memnuniyet ve çok geniş bir kapsam olur diye cevap verirdim. Evet. Ve nitekim öyle olacağı açıklamalardan ifade ediliyor.
Zaman olarak yılbaşı
o da Aralık ayı içerisinde, ben biliyorsunuz asgari ücret görüşmeleri bu Perşembe günü başlıyor. Bir takvim belirlenecek. Yine sözleşmeli personel meclise gelecek. Ben Aralık ayı içerisinde bu düzenlemelerin yapılma ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum.
Evet, istifa edenleri de kapsıyor değil mi? Örneğin 20 yıl emekli, 20 yıl çalıştı, memuriyetten istifa etti ama yine prim ödemesi devam ediyor başka kurumlarda özelde. Evet, onlar da yine tamamlayacak.
Onlar da şöyle, biliyorsunuz o memurlara verilen bir hak, yani yaş şartı dışındaki emeklilik şartlarını dolduranlar, bu tür bir düzenleme olduğu takdirde o haklarını, emeklilik haklarını kullanabilecekler. Yani şu anda memur olmasalar bile. Çünkü zaten bu işçiler için de geçerli Sezin Hanım. Kişi yaş şartı dışındaki prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresini doldurduğu andan itibaren çalışmasa bile, o güne kadar beklese bile emeklilik maaşı o yaş şartını doldurduğu anda devreye giriyor. Şimdi yaş şartı kaldırıldığına göre kişi bu durumda emekli olma hakkını zaten elde etmiş olacak. Evet. Dolayısıyla aktif çalışan da olsa, isteğe bağlı sigortalılık primini yatırmış olsa da bu haktan yararlanabilecek.
Bu kanundan sonra yine emekli maaşı almaya
başlayacak. Evet.
O dönemin durumuna göre. Asgari ücretten de bahsettik hocam. Yavaş yavaş süremizin de sonlarına geliyoruz. O konudan da bahsederek isterseniz sözlerimizi sonlandıralım.
Şimdi asgari ücret Perşembe günü, yani 1 Aralık'ta Çalışma Bakanımız, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 15 temsilcisi var. 5'i hükümet temsilcisi, 5'i işveren, en fazla üyeye sahip işveren sendikalar konfederasyonundan. Bu da TİSK, yani TİSK'ten 5 kişi. En fazla üyeye sahip işçi konfederasyonundan, o da Türk İş. Türk İş ve TİSK başkanıyla Çalışma Bakanı bir araya gelecek. Bir anlamda bu 15 kişilik komisyonun başkanları olarak da düşünebiliriz. Bir takvim belirleyecekler. Her yıl teamül olarak Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelip, genellikle de son haftasında asgari ücret açıklanıyordu. Geçen yıl erken açıklandı. Yani iki haftada açıklandı. 1 Aralık itibariyle başlamıştı ve 16 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücretin açıklanmasını yapmıştı. O zaman 2825 liradan 4253 liraya çıkmıştı. %50,5 bir zam yapılmıştı. Bu dönemde ve oy birliğiyle çıkmıştı karar. Tarafların oy birliğiyle. Ben bu dönemde, yani çalışma hayatının gündemi de çok yoğun olduğu için, için daha erken bir dönemde ya açıklanma ihtimali yakın olarak görüyorum. Zaten bakanlık bu konuda tarafların beklentilerine ilişkin bir geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir çalışma yaptırdı. Bu da işte beklentiler neler, bu konuda işçilerin, işletmelerin beklentileri neler. Bu çerçevede ben örneğin açıklandığında işçileri memnun edecek ama aynı zamanda işverenlerin de özellikle işçi kaybına gitmeyecekleri bir denge üzerinde anlaşılacak ve geçen yıl olduğu gibi yine oy birliğiyle çıkma ihtimalini ve kısa sürede, yani geçen yıl olduğu gibi ay sonunu beklemeden kısa sürede açıklanma ihtimalini yakın görüyorum.
Yüzde oran olarak beklentimizdedir.
Yani o tabii şöyle bir sorumluluğumuz var bizim. Ya bir rakam telaffuz etmek çok yani ben hani kendi açımdan çok uygun görmüyorum. Hı hı. Ama açıklandığında asgari ücretlerde de geniş bir memnuniyet oluşturacağını, genel bir memnuniyet oluşturacağını, işverenlerin de buna evet diyeceğini. Çünkü işverenler de yani hükümet nasıl ki enflasyona çalışanları ezdirmeme noktasında elinden geleni bütçe imkanlarını zorlayarak yapıyorsa, işverenlerin de bilançolarına baktığımızda karlılıkları çok fazla arttığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla onlar da bu kazandıklarını onlara kazandıran, alın teri döken çalışanlarını böyle hayat pahalılığının olduğu zor dönemlerde desteklemekleri gerektiğini düşünüyorum. O nedenle onlar da kendi şirket şartlarını zorlayarak çalışanlarına verebildiklerinden daha fazlasını vermelerini hem bekliyoruz, hem de böyle olursa bu da hem çalışanları desteklemek hem de kendi iş yerleri açısından da, yani onlara bu verimlilik olarak, tabii, üretim olarak, tabii, memnuniyet olarak geri dönecektir diye düşünüyorum.
Evet hocam, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Güzel müjdeli bir günde dinleyicilerimize hem de stüdyomuzda bu değerli bilgileri aktardık. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kamudaki sözleşmelere yönelik kadro düzenlemesini açıkladı bugün ve EYT ile ilgili düzenlemeler de yolda. Asgari ücret ile ilgili düzenlemeler de yolda. Aralık ayında bizleri bekliyor olacak. Hocamız detaylarıyla çok açık bir şekilde ifade etti. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldıkları için, verdikleri bilgiler için. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız stüdyomuzdaydı. Hocamıza sesine soluna sağlık diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Güne Bakan'ı şimdi müzikle devam ediyoruz.
Gibi düşeni götürür, yıllar affetmez. Takvimden dökülen bir yaprak gibi düşeni götürür, yıllar affetmez. Bed. ibretin olsun. Düştüğün yerlerde sen artık yoksun. Düşeni götürür yollar affetmez.
Altaylardan Balkanlara.
Güne bakan Altaylardan Balkanlara köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar Sezin Hanım.
Bugün Battal Gazi'yi konuşacağız, Battalname'yi konuşacağız. Tabii Battal Gazi dediğimizde hepimizin aklına rahmetli Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi evet. filmleri geliyor. Gerçekten Cüneyt Arkın'ın oynadığı o Battal Gazi filmlerindeki hani o sahneler hepsi gerçek mi? Hepsi o Battalname'de evet. anlatılan, o destanda anlatılan sahneler mi?
Tabii tarihi bir kişilik, gerçek bir kişilik Battal Gazi. Ancak filmdeki kurgu da var.
Hı hı. Tabii, bununla muhakkak
bununla
hocam.
Birlikte bununla birlikte düşünüldüğünde gerçekten de Battal Gazi'nin anlatısı olan Battalname adlı eserlerde tasvir edilen karakter çağına göre film senaryosu olarak kurulmuş, hı hı. yazılmış ve oynanmış. Yani çağındaki film teknolojisine göre bir Yeşilçam dönemini düşünecek olursak ekranlarda gerçekten hakkını vermiş diye yad etmemiz lazım. Evet. Cüneyt Arkın'ı da rahmetle yad edelim bu vesileyle. Başta Battal Gazi olmak üzere ülkemizin vatan olmasında canı gönülden hayatını feda etmiş olan bütün şehitleri de bu vesileyle analım. Çünkü Battal Gazi'nin kendisi de bir şehittir. Evet. Bir şehit evladıdır aynı zamanda. Hüseyin Gazi'nin oğlu.
Hocam,
Battal Gazi.
Hemen bir virgül koyayım az önce söylediğiniz cümleye binaen. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamız Battalname kitabını getirdi. Eski Türkiye Türkçesi ile yazılmış. Profesör Doktor Necati Demir ve yardımcı doçent doktor Mehmet Dursun Erdem'in kaleminden. Cümlenin ön sözüne geçmeden önce ilk sayfada şu ifade yer alıyor hocamızın sözlerini anlatan. Bu çalışmamızı Türkiye'yi Türk vatan yapanlara ithaf ediyoruz.
Evet, çok da yerinde bir ifade. Anadolu'nun ilk fatihleri kimlerdir sorusunun cevabını Battalname'yi okuyunca daha iyi anlıyoruz. Ülkemizin gençleri, yaşlıları, insanımız Battalname'nin ya özetini okumalı, ya asıl metnini okumalı, bilmeli, ya anlatanı dinlemeli. Bu vesileyle dinleyicilerimize bir selam etmek isterim. Yani Battalname'yi okuyalım. Bir vefa borcudur, şehitlerimize bir vefadır. Battal Gazi'ye vefadır, onun evladı sayılanlara vefadır. Bu vatanın uğrunda can vermiş gazi ve şehitlere gerçekten ecdadımıza bir vefa kitabıdır. Bunun temsili anlamında pek çok eser var ama Battalname'nin yeri ayrı. Çünkü içerisinde bizim gerçekten ülkemizin tarihçesini, medeniyetini, kültürünü temsil eden o kadar anlamlı bir anlatı ve öğreti, nasihat vardır ki bir öğretim ve nasihat kitabıdır aslında. Battalname'nin içerisinde destansı bir anlatıda biz İslam gazilerinin tamamını buluruz. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da buluruz. Hazreti Hamza'yı buluruz. Hazreti Ali'yi buluruz. Onlardan kalan yadigar olan eşyaları buluruz. Battal Gazi'nin atını buluruz mesela. At kültürü. Türk kültüründe Orta Asya'dan, Altaylardan Balkanlara at sırtında geldi Türkler. Yani atı en güzel anlatan destanlardan birisidir Battal Gazi. Atsız bir battal düşünülemez. Battal ne demek? Mesela bir
hocam,
soru.
Lafı tam evet. Ağzımdan aldınız. Hani o battalın bir kelime anlamı olmalı ki evet. Konulmuş isim olarak.
Battal
isim olarak.
Kelimesi Türkçemizde de şahıslara isim olmuş. Anadolu'nun hemen hemen her yerinde battal isminde çocuklara isim konur, şahıs isimleri görürüz. Yani onomastik çalışma yapıldığında tarihi anlamda yüzlerce battal ismi görebiliriz tarihimizde. Bir lakaptır bu. Asıl ismi Cafer olan El-Battal ya da Battal Gazi, Seyyid Battal Gazi bir lakap olarak almıştır bunu. Çünkü Anadolu'nun fethi sırasında yapmış olduğu kahramanlıkların destani bir şekilde uğraşının, mücahedesinin, mücadelesinin Bizans imparatoruna karşı, krala karşı vermiş olduğu gazilik faaliyetlerinin, ölünceye kadar devam eden fetih çabalarının bir içeriğine baktığımız zaman 717-741 yılları arasında Anadolu'nun Doğu Anadolu'sundan başlayarak Orta Anadolu ve İstanbul önlerine kadar her yeri karış karış dolaşan, at üstünden inmeyen, gece gündüz arkadaşlarıyla beraber bu vatanda haksızlığa uğrayanlara karşı, haksızın hakkını, haksızlık yapanlara karşı, haksızlığa uğrayanların yanında, mazlumların yanında yer alan bir kahraman görüyoruz. Battal sözcüğünün anlamı işte burada kahraman.
Evet.
Tam anlamıyla beklenen kurtarıcı, beklenen kişi yani. Mazlumları zalimin elinden alıp onlara ekmeğini veren, onları özgürleştiren bir kahraman. Battal bu demek. Battal tam anlamıyla bir gazilik lakabı. Yani ömrünü bu yolda kahramanlığını, hadi, cesurluğunu, bilgeliğiyle de birleştirmiş iyi bir şehzade aynı zamanda baktığımız zaman. Nereden anlıyoruz şehzade olduğunu? Soylu bir kişi. Battalname'de öyle anlatılıyor o. Soylu bir kişi diyor. Battal Gazi bizim kültürümüzde apayrı bir yere sahip olmuştur. Böyle bir eser Battalname adıyla sadece Türkçe'de vardır. Yani Arapça'da, Farsça'da veya başka bir dilde yoktur. Bunun anlamı şudur. Battal Gazi, Anadolu'yu vatan yapan, Türklerin içerisinden çıkmış, Türk olduğu kabul görmüş ve aynı zamanda Seyyid lakabıyla İslam peygamberine yani Hazreti Peygamber'e de akraba bir Türktür. Her yönüyle hem İslamiyet'i hem Türkleri ve Oğuzları anlatan, Anadolu'nun fethini bu yönüyle de temsil eden, Anadolu'nun hemen hemen Orta Anadolu bölümünden başlayarak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz coğrafyası ve İstanbul önlerine kadar olan her yerde Battal Gazi'nin ya amcasını, ya babasını, ya kendisini görürüz.
Evet.
Yani akrabaları da var böyle. Arkadaşlarını görürüz. Hepsinin kabrini görürüz. Mesela Seyyid Battal Gazi bugün nerede? Eskişehir ilimizin bir ilçesi. Seyyid Battal Gazi'nin orada kabri var. Makam olduğunu düşünüyoruz ama Seyyid Battal Gazi'nin orada olan makamını Alaaddin Keykubat yaptırıyor.
Hı-hı.
Yani Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Sultan 1210 yılında burayı keşfediyor, buranın yeniden yapılmasını istiyor ve buraya çok büyük bir külliye yaptırıyor Seyyid Battal Gazi. İlçesinin adı oradan geliyor. Seyyid Gazi diğer ismiyle yani bugünkü Seyyid Gazi ilçesi oluyor. Hı-hı. Eskişehir'in ismini de oradan alıyor. Yine Battal Gazi ilçesi Malatya'nın bir ilçesi ve tarihi anlamda baktığım zaman Battalname'de de anlatılan, İslam tarih kitaplarında anlatılan, Bizans kaynaklarında ismi geçen Battal'ın asıl vatanlarından, yurtlarından birisi Malatya'dır. Malatya Fatihidir Battal Gazi. Battal Gazi'nin ilk atanmasına bakıyoruz. 717 yılında Ömer bin Abdülaziz atamıştır. Onu Adana'ya vali olarak atamıştır. Bir bakıyorsunuz Adana Çukurova bölgesindeki onomastik çalışma yani şahıs isimleri, özel adlara, kişilere verilen özel isimlere baktığımız zaman pek çok kişinin adında Battal ismini görüyoruz. Yani coğrafyaya vali olarak atanıyor, fatih olarak atanıyor. Emrindeki beylere, komutanlara bakıyoruz. Horasan erenleri yani Abdalağan Rum dediğimiz Anadolu erenleri onun emrinde savaşıyorlar. Ve atlı birlikler bunlar çoğunlukla. Bir yerde durmuyorlar. Göller bölgesine geliyorsunuz. Battar Gazi'nin amcası orada. Ümmet Gazi diyoruz. Amcası. Zaten bu sözcüğün anlamı da amca anlamına da geliyor. Battar Gazi'nin babası kim? Hüseyin Gazi Ankara'da. Hüseyin Gazi'nin kabri. Ankara'nın bir semti. Mamak ilçemizin. Ankara'nın içerisinde kabri var. Türbesi var. Ve Hüseyin Gazi adıyla Osmanlı arşiv kaynaklarında vakıflar kurulduğunu görüyoruz. Hayırlar yapıldığını görüyoruz. Topraklar bahşedildiğini görüyoruz. Yani Ankara, Eskişehir, bakın Malatya'yı söyledik. Sivas'ta var, Adana'da var, göller bölgesinde var.
Anadolu'nun her yerinde.
İstanbul'da ilk defa İstanbul'u içeriden fethetmeye çalışan kişidir Battal Gazi. Battalname'ye göre Bizans İmparatoru'nu esir almış. Babasının katili olan Mihriyayeli kendisi bizzat cezalandırmıştır. Çünkü babası Hüseyin Gazi'yi şehit etmiştir tuzağa düşürerek. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Battal Gazi'de hem tarih hem kültür hem medeniyet var ama adalet duygusunu da görüyoruz. Nasıl mesela? Sürekli mazlumlara koşuyor, mazlumlara yardım ediyor. Bu mazlum Çin'deyse oraya gidiyor. Hindistan'daysa oraya gidiyor.
Peki nasıl haber alıyor?
Afrika'daysa oraya gidiyor. Battal Gazi'nin özelliği gece gündüz durmadan yol alan, hızlı giden bir atının olması ve böyle yorulmak bilmeyen bir nasıl diyelim destan olduğu için bu destan kitabında olağanüstülük vasıflarına sahip bir yönüyle ona haber geliyor bir şekilde. Tanıdıkları geliyor, gece rüyasında geliyor, gündüz başka bir şekilde geliyor ve kuşları var diyelim o şekilde. 20 dil biliyor. 20 dilin üzerinde dil bildiğini biliyoruz. Ben saydım kaç dil
biliyor. Bu da abartı değil değil mi bu 20 dili biliyor?
Bunu bütün dilleri konuştuğu, karşılaştığı bütün insanlara onun bir dil becerisiyle derhal cevap verdiğini Battalname'deki anlatıdan anlıyoruz.
Kaç yıl yaşamış?
Battal Gazi'nin tarih kaynaklarındaki anlatıya göre Battalname'den ömrünü çıkaramıyoruz ama 741 yılında şehit düşmesine baktığımız zaman en azından görev yaptığı alanda 25 yıl yaşamış. Hı hı. 25 yıldan öncesini de düşünecek olursak, yani 20 yaşlarında evet, görevlendirilmiş evet, olduğunu evet. düşünürsek 45-50 yaş yaşamış olmalı diye düşünüyoruz. Tabii burada şunu hemen belirtmemizde yarar var. Battal Gazi'nin üzerine filmler, senaryolar, anlatılar çok fazla oldu. Hatta küçük küçük böyle çocuklarımız için, gençler için vesaire neler vardır? Battal Gazi anlatısı olan
kitapçıklar
var. Vardır. Evet, kitapçıklar var. İşte bunlar gerçek mi diye dinleyicilerimiz merak edebilirler. Battalname'den çıkarılmış böyle özet kitapçıklar var çocuklar için, gençler için. Evet, pek çoğu gerçekten Battalname'yi okuyarak yazdığıysa yazarlarımız doğru yapmışlardır. Battalname'nin gerçek anlatısına da uyarak yaptılarsa çok daha doğru yapmışlardır. Çünkü Battalname'nin dışında İslam tarih kitaplarında, Bizans kaynaklarında ama aynı zamanda Türk kaynaklarında, tarih kitaplarında Battal Gazi'ye dair bilgiler var. Battal Gazi'nin kimliğiyle ilgili. Buradan şunu söyleyebiliriz. Battal Gazi gerçek bir şahısken destansı yapmış olduğu başarılar nedeniyle, fetihler nedeniyle, Anadolu'nun vatan olması yolunda nam salmasından dolayı artık halkın dilinden diline, gönülden gönüle onun hayatı anlatıla yazıya geçirilmiş ve Anadolu'nun en eski yazılı destanı ortaya çıkmıştır. Battalname elimizdeki Türkçe yazılı destanların en eskisidir. Türk destanları içerisinde. Yani bu destan bu yönüyle baktığımız zaman 8. yüzyıla aittir. Gerçekleşme yönüyle. Ve 8. yüzyıl gerçekten İslami dönem Türk tarih ve edebiyatını anlatan destanların en eskisini Türkçe olarak anlatmasından dolayı önemli bir eser. Battalname'yi ben diğer eserlerin de öncülü olduğu için mesela Saltıkname diye bir eserimiz var. Onun da öncülü Danışmetname var. Danışmet Gazi'nin atası Battal Gazi'dir. Saltık Gazi var Balkanlarda çok meşhur olan Sarı Saltık. Sarı Saltık Gazi'nin atası da Saltıkname'ye göre Battal Gazi'dir. Dolayısıyla hepsi hem Osmanlı kaynaklarına göre hem Ortaçağ İslam ve Türk kaynaklarına göre seyittir bunların. Ve bunların içerisindeki tarihi gerçekliğe baktığımız zaman coğrafya isimleri uyuyor. Tarihi olayların pek çoğu gerçekleşen bilgiler itibariyle uyuyor. Ve kahramanlar uyuyor. Yani gerçek olaylara önemli ölçüde temel taşlar oturuyor uyumakta. Peki neden Battal Gazi Anadolu'nun fethine görevlendirildi? Neden başka birisi görevlendirilmedi? O çok özel yetiştirilmiş, görevlendirilmiş ve gaziler içerisinde kendisine Bizans sınırındaki görev verilmiş.
Tam gaziler içinde derken hani bu gazilik unvanı yani hani savaşıyor ve şehit olmuyor ve hayatına devam ediyor. Hani bunu mu anlatıyor yoksa başka bir anlamı da var mı?
Tabii gazilik sözcüğü savaşa girmiş, mücadele eden Anadolu'nun fethinde pek çok gazi var. Bir lakaptır. Daha önce savaşmıştır, ölmemiştir, yaralanmamış da olabilir. Hı hı. Savaşa girmiş olması bir kişi için gazilik lakabını almak da yeterli. Yenilmiş olsa da gazidir.
Evet.
Yani zafer kazanmış kişi değildir sadece. Ama battal gazide yenilmezlik de var. Çünkü fiziken çok güçlüdür. Tıpkı aynen battal gazi filmlerinde Cüneyt'in yaptığı gibi rahmetlinin oynadığı rolde gerçekten başarılı buluyorum ben şey olarak. Destanı anlatıyor çünkü o. Yenilmezliği var. Ondan sonra babasının lakabını almıştır. Babasının lakabı da battaldır. Babası aslında Hüseyin ismini taşıyor. Kendisinin ismi Cafer. Kendisi de battaldır. Battalın oğlu battal diyor filmde. Aslında destana uygun, tarihi kaynaklara da uygun. Çünkü battal isminde bir kahraman Anadolu'da var. Ve Bizans İmparatorluğu'yla savaşıyor. Bunu Bizans İmparatorluğu'nun kaynakları da söylüyor. İslam kaynakları da söylüyor. Yani tarih kitapları da söylüyor Battalname'de geçen olayları. Dolayısıyla bir tartışma yok. İçerisindeki, destanın içerisindeki anlatılarda Afrika var, Endülüs var, Avrupa var, Çin var, Asya var. Ve biz böyle bir kaynağa günümüz Türkçesiyle sahibiz. Ben dinleyicilerimize gerek tarih, kültür, medeniyet bilinci açısından, gerekse bu vatanın anlamını anlamak noktasında Battal Gazi'nin sözünden nasihat almasını öneriyorum öğrencilerimizin, gençlerimizin, insanımızın. Bir okuyup baksınlar bu vatan nasıl vatan olmuş. Battalname bunu çok güzel anlatıyor.
Bir de hocam son cümle olarak Battalname'de geçen tabii başka kişi karakterleri var, özellikleri var. Hani karakter eğitimi ve değerler eğitimi açısından da bu değerlendirmeyi kendi kendilerine yapabilirler değil mi okuduklarında?
Elbette yapabilirler. Gerçekten kendi başlarına adalet nasıl ortaya konur, hak nasıl savrulur, bilgelik nedir ve cesaretle nasıl hayata geçirilir, nasıl uygulanır? Buna dair çok güzel örnekler var. Sadece savaş değil, nasihat, toplum adabı, muaşereti, kurallar, konuşma adabı, oturma adabı, yürüme adabı, yani usuller ve insanın eğitim davranışı anlamında, sosyalleşmesi anlamında çok ciddi detay bilgiler var bu destan kitabında, bu eserde. Sonuç olarak ben bu eserin bir insanın hayatında işlenebilecek güzel bir eğitim eseri olduğunu da söyleyebilirim.
Evet hocam, yine son cümle olarak şunu da sormuş olayım. Bizim elimizdeki Necati Demir'in ve Mehmet Dursun Erdem'in kitabı. Bunun dışında başka kitaplar, başka battalname çevirimi bilmiyorum ama
farklı baskıları var. Farklı kurumların yayınlamış olduğu yani resmi kurumların yayınladıkları çıkan. Var. Evet var. Romanlaştırılmış olanları var bunun içinden çıkarılmış olan. Onları da alabilirler. Çünkü çocukların yaşına göre ayarlanmış olması gerekir. Uyarlanmış olan eserleri dinleyicilerimiz eninde sonunda çocukların bilmesi anlamında almalarını öneriyorum. Belli bir araştırmayla almalarında da tabii ki yarar var.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Nice battallar yetişti bu topraklarda. Bundan sonra da hep o battalların yetiştiği bu topraklarda onlar gibi evlatlar yetişsin ve ecdadının yaptıklarını okusun ve ondan ders alsın, öğrensin dileklerimizi paylaşarak
son. Ben de teşekkür ediyorum Sezin Hanım. Vesile oldunuz. Gerçekten Battal Gazi ve Battal Gazi gibi olanları andık. Kahramanları andık yani bu vatan uğrunda. Buna vesile oldunuz.
Saygı ve rahmetle hepsini anıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam size de dile getirdiğiniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, Altaylardan Balkanlara köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız bizlerle birlikteydi. Battal Gazi'yi konuştuk. Tarihsel kimliğini, yaşadığı coğrafyayı ve gerçekliğini konuştuk. Özellikle Battalname'nin yazılışı konusu ve eğitimsel değerinin de çok kıymetli olduğundan bahsetti hocamız. Karakter eğitimi ve değerler eğitimi açısından muhakkak okumanızı ve çocuklarınıza okutmanızı öneririm. Böylelikle sözlerimizi sonlandıralım. Güne Bakalım bugünlük sonuna geldik. Program ekibimiz Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, Mustafa Çamlıca, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte sizleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'e canlı yayınımıza bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Müzik
şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz. Ben Mecnun, sen Şirin, tesadüf değil. Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz. Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan. Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var. Bu bir soygundur der gibi bakan. Gözlerinden artık gider gibi. Yerdekinde yakamozdum.